7. kaset, 2. yüz. Ilımlı ve sakin kişiliği, entelektüel boyutu ve Dışişleri Bakanlığı tecrübesi ile dış ilişkilerde ve özellikle Yahudi dünyasında iyi bir çevresi olan İsmail Cem'in, Cumhurbaşkanlığı bugünkü meclis yapısı itibariyle zor görünüyor. Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu, 21 Eylül 1999'da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yazdığı yazıda, İsmail Cem isminin tırmanışta olduğunu ve duyarlı çevrelerin bu isimle ilgili olumlu değerlendirmelerinin olduğunu ifade ediyor. Kimi çevrelerde ismi Ecevit sonrasının DSP'nin başına geçeceğini söyledikleri Cem'i, DSP içinde Uluç, Gürkan ve Rıdvan Budak gibi milletvekilleri destekliyor. Doğan Güreş. Genelkurmay eski başkanı ve DYP Kilis milletvekili Doğan Güreş Paşa, Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan ilk isim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ordunun özel ilgisiyle ilgili görüştüğüm Doğan Güreş, 2000 yılının Mayıs ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı makamında asker kökenli bir ismin bulunmasının Türkiye'yi Batı nezdinde sıkıntıya sokacağı değerlendirmeleriyle ilgili görüşlerini aldığım Güreş Paşa, demokratik bir ülkede asker kökenli bir cumhurbaşkanı ne kadar demokratik kültürle uyuşur sorusuna, Amerika'da Eisenhower emekli bir askerdi. İsrail'in başbakanı ve cumhurbaşkanı asker kökenli. O ülkelerde uyuşuyor da Türkiye'de niçin uyuşmasın? Bu tartışmalar asker kökenli isimlerin önünü kesmek için çıkartılıyor. Bu tartışmalar bölücülüğe sebep olur diyerek emekli bir asker olmasının demokratik açıdan sakıncalı olmadığını ifade ediyor. Güreş, ordunun cumhurbaşkanlığı seçimlerine etkisinin yok denecek kadar az olduğunu ileri sürüyor ve asker kökenli cumhurbaşkanlarına bir bakın. Atatürk ve İnönü'nün cumhurbaşkanlıkları günün şartlarında normal. Cemal Gürsel ve Kenan Evren ihtilal liderleri, Cevdet Sunay'ı siviller kendileri getirdi. Sadece Faruk Gürler Paşa'nın adaylığı var. Gürler Paşa çok iyi bir komutandı ancak seçilemedi. Demirel ve Ecevit nasıl olduysa birleşti ve Fahri Korutürk'ü seçtiler. Özal ve Demirel'in seçiminde de askerin rolü yoktur diyor. Ordunun da devletin diğer tüm kuruluşları ve vatandaşlar gibi devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamında saygı, halkı temsil edebilecek, birleştirici, karizmatik, uluslararası ilişkilerde etkin, lisan bilen tarafsız bir kişinin Cumhurbaşkanı olmasını arzulayacağını bildiğini belirten Güreş Paşa, "Siz Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?" soruma, "Evet, ben Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyorum. Şimdilik %51'in üzerinde adayım. Üstelik devlet tecrübem, uluslararası çevrem, lisanım var. Tarafsızım. Her ne kadar DYP milletvekili olsam da diğer partilere de aynı mesafede yakınım. Üzerimde hiçbir şaibem yok. Adım hırsızlığa, yolsuzluğa karışmadı. Halka gidip iki defa bileğimin hakkı ile milletvekili seçildim. Öyle kontenjandan falan gelmedim. Ocak ayına kadar temaslarımı sürdürdükten sonra adaylığımı resmen açıklayacağım." diye cevap verdi. Cumhurbaşkanı Demirel'in görev süresinin uzatılmasının biri, çözüm yolu Mesut Yılmaz'ın adaylığının da demokratik bir hak olduğunu belirten Doğan Güreş Paşa, silahlı kuvvetlerin bugünkü yönetiminin Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkin olmayacağı görüşünde. Güreş, Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nun orduyu girdiği kadarıyla siyasetten çekmeye gayret ettiğini, hatta yurt dışından kendisine gelmek isteyen heyetlere meclisin başbakanlığın adresini göstererek tartışmaların dışında kalmak istediğine dikkat çekiyor. Meclis dışından bir adayın meclise hakaret niteliği taşıyacağını söyleyen Güreş Paşa, bu durumun meclisin itibarını zayıflatacağını düşünüyor. Meclisten en az cumhurbaşkanlığı yapabilecek 60 milletvekilinin bulunduğunu söyleyen Güreş, kendi adaylığını silahlı kuvvetlerin destekleyeceğinden de emin görünüyor. Doğan Güreş'in ismi meclis içinde Mesut Yılmaz'a karşı olan cephenin kabullenebileceği bir isim olarak değerlendiriliyor. Özellikle 28 Şubat sürecinde siyasete iyiden iyiye ağırlığını koyan ordunun Güreş'in ismine sıcak bakacağı, hem de Güreş'in iki devre kendi doğum yeri olan Kilis'ten halkın oylarıyla meclise gelmesi Güreş'i güçlendiriyor. Ancak bugünkü hükümet yapısıyla Doğan Güreş'in Çankaya'ya çıkabilmesi için mümkün görünmüyor. Bu yüzden Ankara kulislerinde FP ve DYP'nin Mesut Yılmaz ile Süleyman Demirel'e karşı işbirliği yaparak MHP'yi de yanına alıp Güreş'i köşke göndereceği ve Demirel ile Yılmaz'ı siyaset sahnesinin dışına atmaya çalışabileceği konuşuluyor. Bahçeli ve Somuncuoğlu. 10. 3. Cumhurbaşkanının seçiminde kilit parti kuşkusuz MHP. 18 Nisan seçimlerinde üçlü bir hükümetin küçük ortağı olabileceği düşüncesiyle toplum mühendislerinin iktidara gelmesine sıcak baktıkları Devlet Bahçeli'nin MHP'si, mühendislerin hesaplarının her zaman doğru çıkmadığını kanıtladı. Bugün için %18 oyla meclisin ikinci büyük partisi olan MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aktif rol alması bekleniyor. Ancak şimdiye kadar MHP bu yönde bir atılımı yapmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda MHP'nin politikalarını sorduğum Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, MHP'nin hiçbir sosyal olayın dışında kalmadığı gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de pasif kalmayacağını söyledi. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığına aday olmayı planladığı söylentilerinin sıkça konuşulduğu bugünlerde Bahçeli'nin bu yönde en büyük sıkıntısı kendisinden sonraki MHP'nin geleceğidir. MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mutlaka bir aday çıkartacağı düşünülürse bu isim hiç kuşkusuz partinin duayenlerinden Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu. MHP'nin kendi içinden birini Cumhurbaşkanı seçtirebilmesinin kayıtsız koşulu da Başbakanlığın MHP'ye geçmesi olarak görülüyor. Yani bir hükümet değişikliği. Eğer 2000 yılının ilk aylarında bir hükümet bunalımı söz konusu olursa, bu krizin ardından MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde aktif rol oynamak isteyeceği anlamını çıkartmak kuşkusuz zor değil. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ordunun geleneksel ilgisini göz önüne alanların ortaya attığı bir iddiada halen Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun bu görevinden seçimlere yakın bir zaman kala ayrılarak Cumhurbaşkanlığına aday olacağıdır. Demokratik kişiliği ile orduyu siyasetin dışında tutmaya özen gösteren Kıvrıkoğlu'nun görev süresinin 2002 yılında sona ereceği düşünüldüğünde bu senaryoların gerçek payı olmadığı düşünülebilir. Ancak Genelkurmay Başkanı'nın ardından orduda en güçlü isim olan ve Kıvrıkoğlu'nun yakın dostu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in 30 Ağustos itibariyle zorunlu olarak emekliye ayrılması biraz kafaları karıştırıyor. Kıvrıkoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olacağı senaryolarını yazanlara göre Genelkurmay Başkanı erken emekliliğini isteyerek aynen Necdet Ürün yaptığı gibi Genelkurmay Başkanlığına çok yaklaşan Ateş'in önünü açacak ve Ateş'i Genelkurmay Başkanı yapacak. Ateş de ordunun Kıvrıkoğlu'na destek vermesini sağlayacak. Demokratik parlamenter rejime bağlı bir komutan olan Kıvrıkoğlu'nun meclise dayatma niteliği taşıyan bu planın bir parçası olmasını beklemek belki de iyi niyetli değildir. Bu senaryolar daha çok Cumhurbaşkanlığı hayalleri kuranların yolunu kesmeyi amaçlayan operatif kabiliyeti yüksek kişilerin gündem değiştirme oyunu olarak değerlendirilebilir. İsmail Hakkı Karadayı. Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral İ. Hakkı Karadayı'nın ismi uzun süredir Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. 28 Şubat sürecinin önemli isimlerinden Karadayı'nın Cumhurbaşkanlığına aday olmasının önünde yine anayasa engeli var. Meclis dışından birinin aday olabilmesi için 110 milletvekilinin Karadayı'yı önermesi gerek ancak bu bugün itibariyle mümkün görünmüyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında olduğu ve demokratikleşme, insan hakları gibi konularda Batı tarafından sıkıştırıldığı günümüzde Karadayı'yı ancak DSP'nin aday olarak önerebileceği siyasi kulislerde konuşuluyor. Bir başka değerlendirmede askerin üniformasını çıkartmış bir kimse için kurumsal ağırlığını koymayacağı yönünde. Göreve geldiği günden bu yana görev sınırlarının dışına pek çıkmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun 3 Eylül'de gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle yaptığı sohbet toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruya "Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminin dışındayız. Cumhurbaşkanlığı önemli bir makam. Oraya gelecek kişi hakkıyla gelmeli." diye cevap vermesi Türkiye'nin 60'lı 70'li yıllara geri dönmeyeceği şeklinde yorumlandı. Dipnot 3 Eylül 1999 Genelkurmay Karargahı. 28 Şubat kararlarının altına imzasını atmış bir Genelkurmay eski başkanının bugünkü mecliste Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ihtimali bile yok denecek kadar az bir ihtimal. Başkentte kimi çevreler, başta Karadayı Paşa olmak üzere Genelkurmay eski başkanlarının Cumhurbaşkanlığı için isminin görev süresini uzattırmaya çalışan Cumhurbaşkanı Demirel tarafından ortaya atıldığını düşünüyor. Demirel'in meclise ölümü gösterip sıtmaya razı etme çabasında olduğu görüşü son günlerde ağır basmaya başladı. Necip Turuntay. Genelkurmay Eski Başkanı, emekli Orgeneral Necip Torumtay'ın ismi de son günlerde Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı adayları arasında konuşuluyor. Merhum Cumhurbaşkanı Özal'la devlet yönetiminde anlaşamadıkları için istifa eden, Cumhuriyet tarihinin ilk Genelkurmay Başkanı ünvanını alan Necip Torumtay'ın ismi, 28 Şubat sürecinin hakim zihniyeti tarafından gündeme getiriliyor. İddialara göre, 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın Cumhurbaşkanı olma şansını görmeyen 28 Şubat ekibinin bir eski Genelkurmay Başkanı'na aday göstererek Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine yakın bir isimle doldurmaya çalıştıkları Ankara'da sıkça konuşuluyor. Bu iddialara delil olarak da Torumtay Paşa'nın Ahmet Taner Kışlalı'nın cenazesinde Genelkurmay Başkanı'nın yanında durması gösteriliyor. Çevik 1. 28 Şubat'ın balansçı paşası, emekli Orgeneral Çevik bir karizmatik ve iddialı kişiliğiyle Cumhurbaşkanlığı adayları arasında adı sıkça telaffuz ediliyor. Cumhuriyet tarihinde Genelkurmay ikinci başkanları arasında en çok konuşan ve siyasete en meraklı komutan olarak tanınan emekli Orgeneral Çevik bir'in Amerika'ya yakın bir isim olması siyaset dünyasında soru işaretlerine sebep oluyor. Orgeneral Çevik I'nin yıldızının parlamasına neden olan Somali'de Birleşmiş Milletler Kuvvet Komutanlığı'na Pentagon'un doğrudan isteğiyle gönderildiği iddialarını sorduğum zamanın Genelkurmay Başkanı Doğan Güneş, söylentileri yalanlamadı ancak şimdi o dönemleri karıştırmayın, onlar geçmişte kaldı diyerek sorumu geçiştirmeye çalıştı. Çevik I'nin Somali'ye gönderiliş öyküsüyle ilgili kayıtların Dışişleri Bakanlığı'nda olduğu biliniyor. Çevik I Paşa, 28 Şubat'ın en popüler ismi. Sürekli medyaya çıkmaya özenle gayret eden Paşa'nın, sermaye ve finans çevreleriyle birlikte medya dünyasıyla da yakın ilişkilerinin olduğu bilinen bir gerçek. Gazetelerin yazarları ikna etmek üzere sabah toplantılarına bile katılan Çevik I'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için uygun bir ortam şu an için uygun görünmüyor ama daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine siyaseten uzun bir süre var. Türkiye'de o tarihe kadar ne gibi gelişmelerin yaşanacağı bilinmez ancak bugünkü meclisten DYP ve FHP'den Çevik I'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde vize çıkmasını beklemek saflık olur. Aynı şekilde ANAP ve MHP'nin de Çevik Paşa'ya mesafeli olacağı kulislerde konuşulurken Genelkurmay'ın Çevik I Paşa'nın adaylığına bakışının da DYP ve FP'den farksız olduğu değerlendirmeleri var. 17 Ağustos depremi sırasında 1. Ordu Komutanı olan ve askerin 3 gün boyunca bilinçli olarak depreme müdahale etmesini önlediği iddia edilen Çevik I Paşa'nın bu yolla sıkı yönetim ilanı sağlamaya amaçladığı ve sıkı yönetimin ilan edilmesi halinde 30 Ağustos'ta dolacak görev süresinin bir yıl daha uzayacağı ve Genelkurmay Başkanlığı yolunun bile açılabileceği değerlendirmeleri kulislerde konuşulurken Paşa'nın 1. Ordu Komutanlığı'na emekli olurken kendisine devir teslim töreni bile yapılmaması bu iddiaları güçlendiriyor. Çevik I Paşa'nın emekliliğinden sonra yaptığı Amerika gezisi siyasi gözlemcilerin projektörlerinin üzerine çekmeyi başardı. Tüm Türkiye Çevik I'ye makam bulma yarışına girerken Yeni Şafak yazarı Nazlı Ilıcak, 3 Kasım 1999 tarihli yazısında Çevik I'nin Amerika tarafından özel olarak bir yerlere hazırlandığını iddia etti. İşte virgülüne dokunmadan Ilıcak'ın Paşa'nın Amerika seyahati üzerine yazdıkları. Orgeneral I, Amerika'ya Ulusal Güvenlik İşleri Yahudi Enstitüsü JINSA'dan ödül almak üzere davet olundu. Daha önce mevcut olmayan özel bir ödül, Ulusal Liderlik Ödülü Çevik I için ihdas edildi. Bir, Amerika'daki konuşmalarında iç politikaya girmemeye özen gösterdi. Soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye'nin önemi en fazla artan ülke olduğunu vurguladı. Biz güvenlik tüketen değil, güvenlik üreten bir ülkeyiz diyerek asalak konumda olmadığımıza barışın muhafazasında ağırlıklı rolümüz bulunabileceğine dikkat çekti. Üç yerde yaptığı konuşmalarında aşağı yukarı hep aynı hususlara temas etti. JINSA Danışma Kurulu Başkanı Çevik I ile 1995'te tanıştığını söyledi. Biri, Türk-İsrail askeri işbirliğinin mimarlarından biri olarak tanıttı. Daha sonra onun sık sık İsrail'e gidişini övdü. Başkanın bir cümlesi çok çarpıcıydı. Bugün eğer Türkiye laik ve istikrarlı bir ülke ise bunu Çevik I'ye ve onun gibi birkaç kişinin vizyonuna borçludur. Başkan sözlerini Türkçe olarak şöyle tamamladı. Siz gerçek bir kahraman ve dünya çapında bir lidersiniz. Çevik I de 1995'te JINSA'nın üyeleriyle tanıştığını belirtti ve bu kuruluşun 1994'ten beri subaylarla bir program yürüttüğünü öğrendim dedi. Biz Türkiye'den hadiseye bakınca bir Musevi örgütünün Çevik 1'e ödül vermesini tesadüften ibaret sanıyorduk. Meğer Türkiye'nin İsrail ile yakınlaşmasının mimarı Çevik 1 imiş. Jinsan'a Türk subaylarının eğitimine yönelik bir programı varmış. ABD, Musevi ağırlıklı birden fazla sivil toplum örgütü mevcut. Jinsa en önemlilerinden, hem de en aşırılarından biri olarak tarif ediliyor. Jinsa'nın Cumhurbaşkanı adayı Çevik 1. Şimdi bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Jinsa'nın Çevik 1 şerefine verdiği yemekte geçen bir sohbeti aktaralım. Musevi örgütünün siyasi danışmanlarından biri bir gazetecinin ağzını yokluyor. Bizimkinin, Çevik 1'in başkanlık yarışında şansı var mı? Asıl size sormak lazım. Yönetim kurulu toplantısı basına kapalıydı. Neler konuşuldu? Bir ne dedi? Bilsen bile söylemem sana. Ama bu salondakilerin çoğu Çevik 1'i Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak görmek ister. O kadarını söyleyeyim. Gazeteci salona göz gezdirdi. Seçkin davetler içinde Jinsa yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İsrail ve ABD ordusunun üst rütbeli subaylarını, İsrail parlamentosunun bazı mensuplarını ve birkaç ABD senatörünü fark etti. Yekta Güngör Özden. 28 Şubat döneminin Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Yekta Güngör Özden'in şartların uygun olması halinde Cumhurbaşkanlığı aday olmayı istediği uzun süredir biliniyor. Özellikle RP'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde görülen dava sırasında militan bir Kemalist portresi çizen ve dönemin Genelkurmay üst kademesinin neredeyse sözcülüğünü yapan Özden, 28 Şubat döneminde hukukun siyasallaşmasının en güzel örneklerini veren isimlerden biridir. Bir siyasi hareketin devletin emriyle linç edilmesi girişimine evrensel bir gerçek olan hukuku alet ederek destek olan Özden'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına öncelikle yüksek yargı organları üyelerinin karşı çıkması bekleniyor. Kendisinden sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı olan ve Yüksek Mahkemeyi anayasal sınırlara çeken Ahmet Necdet Sezer'in mahkemenin kuruluş yıl dönümüne bile çağırmadığı, bindiği otomobilin akaryakıt faturalarını ödemediği Yekta Güngör Özden'in bugünkü parlamentoda kabul görmesi neredeyse mümkün değil. Sivri ve militan kişiliğiyle bugünkü Genelkurmay yönetiminde tepkisini çeken Özden'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı bile söz konusu olamaz. Sonuç. 1923 yılındaki Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren tüm Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan gelişmeleri bu kitapta bir araya getirdik. Demokratik parlamenter rejimlerde sadece sembolik bir protokol makamı olan Cumhurbaşkanlığının Türk siyasi sisteminde geniş yetkilerle donatılması, bu makam için yaşanan yarışta kuralların dışına çıkılmasına neden oluyor. Türkiye özellikle 1961'den 1989'daki Özal'ın seçimine kadar geçen her seçimde demokrasi adına büyük yaralar aldı. Seçimler uğruna devletin kurumları ve siyasiler karşı karşıya kalırken hepsi de aynı oranda yıprandı. Özellikle cumhurbaşkanlarını seçecek olan parlamentonun iradesini kullanamaması hem vatandaş nezdinde itibarının zayıflamasına neden olurken hem de güç odaklarının daha da etkili olmasını sağladı. Türkiye'de görüldüğü gibi en sakin geçen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, her ne kadar eski Kuvayi Milliyeci de olsa, asker olmayan DP lideri Celal Bayar'ın 1966'da Cevdet Sunay'ın 1989'da Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı olduğu seçimlerdir. Tüm bu seçimlerin ortak özelliği seçim dönemlerinde güçlü sivil iktidarların iş başında olması gerçeği göz önüne alınırsa, aynı dönemlerin Türkiye'nin atılım yılları olması da tesadüf değildir. Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması her ne kadar askeri şuranın zorlamasıyla da olsa tek başına iktidar olan AP'nin 1965-69 arasındaki iktidar dönemi Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde atılım yaptığı 3 dönemden biridir. Diğer iki atılım dönemi de bilindiği gibi 1950-1960 DP ve Menderes dönemiyle 1980-89 Özal ve ANAP dönemidir. Bu dönemlerin dışında parlamentoların aritmetik yapılarının zayıflığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir kriz hali oluşturmasına sebep olmuştur. Sivil otoritenin zaafa uğraması ve oluşan boşluğun diğer güç odakları tarafından doldurulması ise kaçınılmaz bir hal alırken, Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de 21. dönem parlamentosunun parçalı yapısının krizi tırmandırması bekleniyor. Özellikle siyasi partilerin lider sultası altında bulunması ve liderlerin dışında kolay kolay Cumhurbaşkanı adayı çıkmaması diğer bir çıkmazı beraberinde getiriyor. Zira bugünkü parlamentonun en çok milletvekiline sahip olan partisi DSP'nin genel başkanının eğitim durumunun anayasal engel teşkil etmesi, en çok milletvekiline sahip ikinci partisi MHP'nin genel başkanını seçimlerden sonra oluşan tabloda başbakanlığı dahi düşünememesi, hükümetin küçük ortağı ANAP'ın genel başkanı Mesut Yılmaz'ın işine yarıyor. 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türk demokrasisi için büyük bir sınav olacak. Bu seçimlerin özellikle 1973 ve 1980'deki seçimler gibi krizlere sebep olmaması tüm Türkiye'nin ortak dileği. Zaten zor günleri geçiren rejimin yeni siyasal krizleri kaldıramayacağı gün gibi aşikar. Bu yüzden herkesin üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye'nin içte ve dışta itibarının korunmasında önemli bir sınav olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en önemli görev 21. dönem parlamentosuna düşüyor. Parlamentonun bu önemli görevi layıkıyla yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu yoktur ve olmamalıdır. Akbabalar gibi parlamentonun bu seçimlerde zaafa uğramasını bekleyenlere 21. dönem parlamentosunun en iyi cevabı vereceğinden tüm Türkiye emindir. Kitabın sonu. 5 Haziran 2000.